Ayrım 29, Gazap, Wilbur Smith, sayfa 268. Shasa Gary'nin uçağı kullanmasına izin verdi. Oğlu 2 ay önce özel pilotluk brevesini almıştı. Ama çift motorlu uçak kullanabilmesi için daha fazla uçuş yapması gerekiyordu. Shan'ın da lisansı vardı. Delikanlı uçağı da ata bindiği, avlandığı gibi kullanıyordu. Yetenekle, zarafetle ama dikkatsizce. Gary ise dikkatli ve ihtiyatlıydı. Shasa istemeye istemeye ortanca oğlunun daha iyi bir pilot olduğunu itiraf ediyordu. Zaten uçağı Gary'ye güvendiği için teslim ediyordu. Volvis körfesine vardıkları zaman Shasa ortanca oğlunun yanında olduğunu unuttu. Gary'nin peşinden ayrılmamasına alışmıştı. Aslında bu konuyu düşünmemişti. Ama Gary'nin yakınında olmasına gitgide daha çok alışıyor, bu durum içini de rahatlatıyordu. Görüşmeler sona erince Gary'ye Pelikan burnunda yüzelim mi diye sordu. Baba oğul konserve fabrikasının ciplerinden birini alarak kıyıya doğru gittiler. Shasa arabayı hızla sürerken bugün bir şeyler öğrenebildin mi diye sordu. Ya da ne öğrendin? Gary akıllıca bir cevap verdi. Karşındakilerin fazla konuşmalarını istiyorsan sessiz oturman ve kuşkuyla onlara bakman gerektiğini. Shasa şaşkınlıkla oğluna bir göz attı. Gerçekten de kendisi bu tekniği uygulardı. Ama Gary kadar genç ve tecrübesiz birinin bunu fark edebileceği aklına bile gelmemişti. Çocuk konuşmasını sürdürdü. Bir şey söylemediniz ama sonunda mimara kazanın konulacağı yeri henüz seçmemiş olduğunu itiraf ettirdiniz. Ben bile adamın teklifinin pahalı bir şey olduğunu anladım.
Öyle mi?
Shasa ancak uzun konuşmalardan sonra aynı sonuca varmıştı ama bunu açık açık söyleyecek de değildi. Peki sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Gary?
Gary bilmiyorum baba dedi, kesin bir şey söyleyemem. Fikirlerini ukalaca bir tavırla açıklaması eskiden Shasa'nın sinirine dokunurken şimdi onu eğlendiriyordu. Özellikle oğlunun fikirleri dinlemeye değecek şeyler oldukları için. Ama ben olsaydım bir kazan daha koyacağım yerde yeni Patterson işlemiyle ilgilenirdim.
Shasa sert sert Patterson işlemi konusunda ne biliyorsun diye sordu. Bunu kendisi daha geçenlerde duymuştu. Birdenbire Gary ile tartışmaya başladı. Sanki karşısında bir yaşıtı varmış gibi. Ama Gary bütün satış broşürlerini okumuş ve ayrıntıları da ezberlemişti. Kıyıya vardıkları sırada hala tartışıyorlardı. Sonra soyunarak denize girdiler, uzun uzun yüzdüler. Sudan çıktıkları zaman ciltleri soğuktan morarmıştı. Cipin yanında durarak havlularla kurulanırlarken Shasa oğlunu inceledi. Gary'nin saçları ıslanmış olmasına rağmen yine de dimdik duruyordu. Gövdesi iyice gelişmişti, göğsü kara tüylerle kaplıydı. Shasa onu gören bir Courtney olduğuna inanamaz diye düşündü. Gerçeği bilmeseydim Tara'nın biriyle ilişkisi olduğunu düşünürdüm. Tara çok şey yapabilir ama bana ihanet ettiğini sanmıyorum. Oysa geride bizden hiçbir şey yok. Baba oğul ertesi sabah Hani madenine uçtular. Çocukların üçü de bir süre Hani'de çalışmışlardı. Shasa'nın da yıllar önce yaptığı gibi. Ama bu zoraki çalışma Shan'la Michael'ın hiç hoşuna gitmemişti. İkisi de bir daha Hani madenine dönmek istememişlerdi. Gary onlardan farklıydı. Bu çocuk Shasa ve Santayn gibi bu vahşi tepeleri seviyordu. Shasa madeni teftiş edeceği zaman Gary de babasıyla gitmek istiyordu. Madendeki son gece baba oğul büyük kuyunun kenarında durdular. Güneş geride çölün ötesinde batarken kuyunun gölgeli derinliklerine baktılar. Gary usulca her şeyin buradan çıkmış olması çok garip diye mırıldandı. Sizin ve büyük annemin yarattığınız her şey... İnsan o zaman kendini çok küçük hissediyor, tıpkı kilisede olduğu gibi. Uzun bir an sustu, sonra da ekledi. Burayı çok seviyorum, keşke burada daha fazla kalabilseydik. Kendi duygularını oğlundan duymak Shasa'yı çok etkiledi. Üç oğlundan yalnızca o duygularını anlıyordu. Yalnız Gary bu derin kuyunun ve bunun yol açtığı dev servetin uyandırdığı o huşuyu paylaşıyordu. Burası her şeyin kaynağıydı ve bir tek Gary bunu fark etmişti. Shasa kolunu oğlunun omzuna atarak uygun kelimeler aradı. Ama sonra yalnız neler hissettiğini anlıyorum şampiyon dedi. Ama artık eve dönmemiz gerekiyor. Pazartesi günü parlamentoda bakanlığımın bütçesini açıklayacağım.
Aslında söylemek istediği bu değildi ama Gary'nin bunu da anladığını seziyordu. Alacakaranlıkta patikadan inerken baba oğul birbirlerine her zamankinden daha yakındılar. Bu yıl Şahsa'nın Madencilik ve Endüstri Bakanlığı'nın bütçesi iki katına çıkmıştı. Şahsa muhalefetin bütçeyi kolay kolay kabul etmeyeceğini biliyordu. Partisini değiştirdiği için onu hiçbir zaman affetmemişlerdi. Şahsa konuşmak için ayağa kalkarken bakışları balkondaki dinleyicilere kaydı. Saint-Ain ilk sıranın ortalarında oturuyordu. Blaine ya da Şahsa konuşacağı zaman parlamentoya gelirdi mutlaka. Oğluyla göz göze gelince Şahsa'ya cesaret aşılamak için gülümseyerek başını salladı. Saint-Ain'in yanında Tara vardı. İşte bu olağanüstü bir şeydi. Şahsa karısının kendisini dinlemeye en son ne zaman geldiğini artık hatırlamıyordu bile. Şahsa'ya anlaşmamızda iç sıkıntısından patlamak yok demişti. Ama işte şimdi buradaydı ve şaşılacak kadar da şıktı. Tara elini şapkasının kenarına götürerek alayla kocasını selamladı. Şahsa tek kaşını kaldırdı, sonra da kürsüye giderek konuşmasına başladı. O günkü görüşmeler ve tartışmalarda şaşılacak kadar başarılı oldu. Bütçe çoğunlukla kabul edildi. Böylece Şahsa'nın kabinedeki yeri daha sağlamlaşmış ve önem kazanmış oldu. Doktor Fairworth bile ona, ''Sizi takımda tutmakla doğru yapmışım.'' yazılı bir pusula uzattı. ''Kutlarım.'' Saint-Ain dinleyici yerinden boksörler gibi iki elini birbirine kenetleyerek usulca havaya kaldırdı. Şahsa gülümserken birdenbire durakladı. Tara'nın yeri boştu. Kadın tartışmalar sırasında çıkıp gitmişti. Düş kırıklığına uğraması Şahsa'yı şaşırttı. Tara'nın zaferine tanık olmasını istemişti. Şahsa salondan ayrılarak geniş merdivenden çıktı. Duvarları tahta kaplanmış uzun koridordan dairesine doğru gitti. Kapıya yaklaşırken birdenbire durdu. İçinden gelen sese uyarak köşeyi döndü. Dipteki dikkati çekmeyen, üzerinde yazılı levha bulunmayan kapıya yöneldi. Bu Şahsa'nın bürosunun arka kapısıydı. Bakanın istenmeyen konuklardan kaçması ya da özel konukların gizlice yanına girebilmesi için kullanılıyordu. Başbakan zaman zaman bu kapıdan yararlanıyordu. Manfred de la Rey de öyle. Ama genellikle bu kapıyı kullananlar kadındı. Şahsa'yla olan işlerinin de siyasetle bir ilgisi yoktu. Şahsa anahtarı usulca kilide sokarak kapıyı açtı. İçerideki Lamriler bu kapıyı çok güzel kamufle ediyordu. Şahsa odaya girdi. Tara ona arkasını dönmüş duruyordu. Antika dolabın üzerine eğilmişti. Kadının gizli kapıdan haberi yoktu. Dolabı hediye etmek dışında büronun dekorasyonu ve döşenmesiyle hiç ilgilenmemişti. Tara yalnız olmadığını ancak birkaç saniye sonra fark etti ve abartmalı bir tepki gösterdi. Geriye doğru sıçrayarak hızla döndü. Şahsa'yı görünce rahatlayacağı yerde yüzü bembeyaz kesildi. Soluk soluğa durumu açıklamaya çalıştı. ''Dolaba bakıyordum. Ne şahane bir şey. Çok güzel. Mihrabın ne kadar güzel olduğunu unutmuştum.'' Şahsa durumu hemen fark etti. Tara sanki suçüstü yakalanmış gibiydi, suçlu olduğu anlaşılıyordu. Ama karısının neden böyle tepki gösterdiğini anlayamadı. Şahsa'nın bürosuna girmeye hakkı vardı Tara'nın. Ona ön kapının anahtarı da verilmişti, dolap onun hediyesiydi. Ona istediği zaman da bakabilirdi. Şahsa sesini çıkarmayarak gözlerini karısına, onu suçlarcasına dikti. Tara'nın gereğinden fazla açıklama yapacağını umuyordu. Ama kadın dolabın önünden ayrılarak yazı masasının arkasındaki pencereye doğru gitti. ''Konuşman çok başarılı oldu.'' Hala soluk soluğaydı ama kendini toplamaya başlamıştı. Rengi de yerine geliyordu. ''Her zaman iyi bir şov yaparsın zaten.'' Şahsa salondan onun için mi ayrıldın diyerek kapıyı kapattı ve bilerek dolaba doğru yürüdü. ''Hesaptan hiç anlamadığımı bilirsin. Konuşmanın sonlarına doğru işin içinden çıkamaz oldum.'' Şahsa dolabı dikkatle inceledi. Kendi kendine düşünceli düşünceli bu kadın ne işler karıştırıyor diye soruyordu. Ama eski mihrapta bir değişiklik yoktu. Üzerindeki bronz pigme heykeli de yerinde duruyordu. Demek ki Tara üst kapağı açmamıştı. Şahsa harika bir şey bu diyerek kabartmaları okşadı. Şu panoda bir kapı olduğundan haberim yoktu. Tara'nın kocasının dikkatini başka tarafa çekmeye çalıştığı belliydi. Kadının bu çabası merakını büsbütün arttırdı. Tara beni çok korkuttun diye ekledi. Şasa bu oyuna gelmeyerek parmaklarını kakmalı kapağa sürdü. Milli Galeri'den Dr. Findlay'ı çağırayım da buna baksın. Orta Çağ ve Rönesans din sanatı uzmanıdır. Ah Tricia'ya sen buraya gelir gelmez haber vereceğimi söyledim. Tara'nın sesinde adeta çaresizlik vardı. Sekreterinin sana önemli bir haberi varmış. Çabucak ara kapıya giderek açtı. Tricia, Bay Courtney geldi. Şasa'nın sekreteri kapıdan başını uzattı. Emniyet amiri Louis Nell adında birini tanıyor musunuz? Bütün sabah sizi arayıp durdu.
Nell mi? Şasa hala dolabı inceliyordu.
Nell, hayır sanmıyorum. O sizi tanıdığını söyledi efendim. Savaşta birlikteymişsiniz.
Ah tanrım, evet. Şasa şimdi bütün dikkatini sekreterine vermişti uzun yıllar önce. Evet, onu çok iyi tanırım. O sırada emniyet amiri değildi.
Şimdi cinayet masası şefi, mümkün olduğu kadar çabuk kendisine telefon etmenizi istiyor. Önemli bir sorun varmış, hatta ölüm kalım meselesi de dedi.
Ölüm kalım meselesi öyle mi? Şahsa güldü. Herhalde borç isteyecek. Lütfen onu ara Tricia.
Masasına giderek oturdu, telefonu önüne çekti. Tara'ya da kanepeye oturmasını işaret etti. Ama kadın başını salladı. Öğle yemeği için Jenny ve Sarah ile buluşacağım. Yüzünde rahatlamış gibi bir ifadeyle usul usul kapıya gitti. Ama Şasa ona bakmıyordu. Gözlerini uzaklardaki Signal tepesine dikmişti. Tara odadan çıkarak kapıyı yavaşça kaparken de başını çevirmedi. Louis Nell'in telefonu Şasa'yı hemen hemen 20 yıl öncesine götürmüştü. Aradan o kadar zaman geçti mi diye düşünüyordu.
Evet geçti ya. Tanrım, yıllar uçtu sanki.
Telefon çaldı. Şasa alıcıyı kaparcasına aldı.
Louis?
Şasa, bu sesi hemen tanıdı. Nell ekledi. Çok uzun zaman oldu.
Seninle konuşmak çok hoş.
Evet ama keşke sana daha iyi bir haber verebilseydim. Çok üzgünüm. Şasa hemen ciddileşti.
Ne oldu?
Bunu sana telefonda anlatamam. Çabucak Caledon alanına gelebilir misin?
Şasa 10 dakika sonra oradayım diyerek telefonu kapattı.
Nell'in vereceği kötü haberin ne olduğunu düşünürken Tara ve dolap olayını da unuttu. Louis Nell eskisi kadar inceydi ama saçları bir hayli dökülmüş, kalanı da iyice ağarmıştı. Gözlerinin altında koyu renkli torbacıklar belirmişti. Şasa'ya sevgiyle gülümsedikten sonra ifadesi değişti. Fazla endişelenen, çok çalışan ve geceleri doğru dürüst uyuyamayan bir adam hali vardı. Şasa Nell'in emekli yaşını çoktan geçmiş olduğunu düşündü. Louis Nell söze, ''Üç oğlum ve bir kızım var değil mi Şasa?'' diye başladı.
Şasa güldü. ''Ah beni de tahkik etmişsin.''
Ama Nell bu gülümsemeye karşılık vermedi. ''Büyük oğlun, adı Şan, öyle değil mi?'' Şasa başını salladı. Artık o da gülümsemiyordu. Ani bir ön seziyle sarsılmıştı.
''Bana Şan'dan mı söz edeceksin?''
Nell birdenbire ayağa kalkarak pencereye gitti. Sokağa bakarak ''Bu aramızda kalacak.'' dedi. ''Her zaman böyle davranmayız ama bu durum olağanüstü. Eski dostluğumuz var. Şimdiki mevkiin.'' Pencereden döndü. ''Aslında olaya benim dikkatimi çekmezlerdi. Özellikle tahkikatın bu aşamasında.'' Tahkikat sözcüğü Şasa'yı şaşırttı. Bir süreden beri kibar semtlerde hırsızlıklar oluyordu. Herhalde bunları gazetede okudun. Basın suçluya kapın kibar hırsızı adını takmıştı. Şasa başını salladı.
Evet, dostlarımdan, en iyi dostlarımdan bazılarının da evleri soyuldu. Sampson'ların, Weston'ların, Mark Weston'un altın para koleksiyonu çalındı.
Nell, Bayan Simpson'ın da zümrütleri diye ekledi. O zümrütlerden bazılarını, daha doğrusu küpeleri 6. bölgede çalıntı mal satan bir dükkanı bastığımız zaman ele geçirdik. Adamı tutukladık. Sonunda bize çalıntı malları dükkanına getiren kimselerin adlarını verdi. Bunların arasında Rufus Konstantin isminde sevimli bir sokak çocuğu da var. Bu adı duydun mu?
Şasa, hayır diye başını salladı. Bunun oğlumla ne ilgisi var?
Ona geliyorum. Rufus'u yakalayarak sorgulamak için buraya getirdik. Cesur, küçük bir maymun. Ama onu konuşturmanın yolunu bulduk. Ancak anlattıkları pek de hoş değildi.
Şasa sordu. Şan?
Nell korkarım öyle dedi. Onun iyi örgütlenmiş bir çetede elebaşı olduğu anlaşılıyor.
Ama bütün bunlardan bir anlam çıkmıyor. Şan böyle bir şey yapmış olamaz.
Oğlun bayağı ünlü.
Şasa bir ara çılgınca şeyler yapıyordu diye itiraf etti. Ama şimdi muhasebecilik öğreniyor. Doğru dürüst çalışıyor. Sonra neden böyle bir işe karışsın? Yani Şan'ın paraya ihtiyacı yok ki.
Küçük katiplere büyük bir servet vermezler.
Ama Şan'a cep harçlığı da veriyorum.
Şasa yine başını salladı.
Hayır, buna inanmıyorum. Oğlum ev soymayı nereden bilecek?
Ah, bu işi Şan kendisi yapmıyor ki. O evleri seçiyor, Rufus ve adamları da kirli işi yapıyorlar.
Ne demek evleri seçiyor?
Şan senin oğlun olduğu için kentteki her eve girebilir, öyle değil mi? Onu sevinerek karşılarlar.
Herhalde.
Şansa ihtiyatla konuşuyordu. Rufus'un söylediğine göre oğlun kurban adaylarının evlerini teker teker inceliyormuş. Değerli eşyalara bakıyor, bunların nerelerde saklandıklarını öğreniyormuş. Gizli çekmeceleri, duvar kasalarını filan. Sonra aileden biriyle aşk ilişkisi kuruyormuş, evin hanımı ya da kızıyla. Seçtiği kadını yukarıda eğlendirirken suç ortağının eve girmesini sağlıyormuş.
Şansa arkadaşına baka kaldı.
Bu planın iyi işlediği anlaşılıyor. Hırsızlıkların çoğunu bize bildirmemişler bile. İşe karışan kadınlar mücevherlerinin çalınmasından çok adlarına sürülecek lekeyi ve kocalarının öfkesini düşünmüşler.
Şasa Marjorie Weston diye sordu. O da bu kadınlardan biri mi?
Edindiğimiz bilgiye göre evet öyle.
Şasa küçük piç diye fısıldadı. Çok sarsılmış ama arkadaşının söylediklerine de inanmıştı. Marjorie ve Şan. Metresi ve oğlu. İşte bu dayanılacak gibi değildi.
Şan bu sefer çok ileri gitti. Nell öyle diye onayladı. Çok fazla ileri gitti. Bu ilk suçu ama yine de 5-6 yıla mahkum olur.
Şasa bütün dikkatini tekrar Nell'e verdi. Büyük oğlunun yargılanacağı ve hapse atılacağı düşüncesi yüzünden öfkesi sönmüştü. Tutuklama emri hazırlandı mı?
Henüz hazırlanmadı. Nell dikkatle konuşuyordu. Bu bilgiyi bize birkaç saat önce verdiler.
Masasına giderek mavi sorgulama dosyasını aldı. Şasa alçak sesle ne yapabilirim diye sordu. Yapabileceğimiz bir şey var mı?
Nell, ben elimden gelen her şeyi yaptım dedi. Fazla bile ileri gittim. Bu dosyayı aldığım ve tahkikat devam ederken sana bilgi verdiğim için beni cezalandırabilirler. Bu davranışımı haklı çıkaracak bir şey de söyleyemem. Anlayacağın, kendimi tehlikeye attım bile Şasa. Seninle eski dostuz. Ben senin beyaz kılıç konusundaki çalışmalarını hiçbir zaman unutmadım.
Şasa savaşta tek gözünü kaybettikten sonra Blaine Malcolm'un ısrarıyla gizli serviste çalışmaya başlamıştı. Louis Nell'le birlikte Nazi yanlısı gizli bir derneğin izini bulmuş ve elebaşılarının kimliklerini de öğrenmişti. Bu konuda ona adını ve kimliğini açıklamaksızın telefonla bilgi veren bir kadın yardımcı olmuştu. Şasa bugüne kadar kadının kim olduğunu öğrenememişti. Belki de çoktan ölmüştü. Şasa'ya beyaz kılıç komplosunu da o haber vermişti. Cüretli bir plandı o plan. Beyaz kılıç ve yardımcıları Mareşal Smuts'u öldürecek, bu olayı izleyen kargaşa sırasında silahlı kuvvetlerin yönetimini ellerine geçireceklerdi. Güney Afrika'nın bir cumhuriyet olduğunu ilan edecek ve Adolf Hitler'in yanında yer alacaklardı. Şasa felaketi son anda önlemişti ama o arada suikastçı yanlışlıkla büyük babası Sir Garrick Courtney'i vurmuştu. Çünkü adam yakın dostu Mareşal Smuts'a çok benziyordu. Şasa katili kovalamış, onu bir tepede kıstırmıştı. Genç adamla beyaz kılıç göğüs göğüse boğuşmuşlardı. Bir ölüm kavgasıydı bu. Beyaz kılıç Şasa'nın elinden kurtulup kaçmak için üstün gücünden yararlanmıştı. Ama Şasa da adamın göğsüne kurşunu sıkmıştı. Beyaz kılıç ortadan kaybolmuş, Smuts'un hükümetini devirmek için yapılan plan da başarısızlığa uğramıştı. Ama katil hiçbir zaman yakalanamamıştı. Şasa şimdi büyük babası öldürüldüğü zaman duyduğu o acıyı hissediyordu. Nell derin bir soluk aldı.
Başka yapabileceğim bir şey yok. Gelecek ay emekliye ayrılıyorum. Tabii yerime bir başkası geçecek.
Şasa öğrenmek istedi. Ne kadar zamanım var?
Açık konuşmalarına gerek yoktu. İki arkadaş birbirlerini çok iyi anlıyorlardı. Bu dosyayı daha birkaç saat saklayabilirim. Bugün 5'e kadar. Ondan sonra tahkikatın sürdürülmesi gerekiyor.
Chase ayağa kalktı. Sen çok iyi bir dostsun.
Nel seni geçireyim dedi. Birlikte bir odan çıkarak asansöre bindiler.
Chase o arada kendini topladı. Biliyor musun, beyaz kılıcı yıllardan beri düşünmedim. Her şey o kadar gerilerde kaldı ki. Oysa ölen kendi büyük babamdı.
Nel usulca ben o olayı hiçbir zaman unutmadım diye mırıldandı. Beyaz kılıç denilen o adam bir katildi. İstediğini yapabilseydi, sen onu engellemeseydin, ülke bugün çok daha kötü durumda olacaktı.
Acaba beyaz kılıça ne oldu? Kimdi? Şimdi nerede? Belki de çoktan öldü. Belki de.
Öldüğünü sanmıyorum. Bundan kuşkulanmama neden olan bir şey var. Birkaç yıl önce beyaz kılıç dosyasını incelemek istedim.
Asansör zemin katında dururken Nel de sustu. İki adam lobiden geçerlerken hiç konuşmadılar. Güneşli sokakta karşılıklı durdular. Chase, evet dedi, beyaz kılıç dosyası.
Nel fısıldadı, dosya yok.
Anlamadım.
Nel tekrarladı, dosya yok. Onu genel müdürlükte de, Adalet Bakanlığında da, Merkez Kayıt Bürosu'nda da bulamadım. Beyaz kılıç hiç var olmamış, resmen bu böyle.
Chase şaşkınlıkla arkadaşına baktı. Ama bir dosya olmalı. Yani o olayda birlikte çalıştık. Dosya şu kalınlıktaydı. Baş ve işaret parmaklarıyla gösterdi. Ortadan kaybolmuş olamaz.
Bana inan, dosya kayıp.
Nel elini uzattı.
Saat 5'e kadar, daha geç kalma. Ben de 5'e kadar büronda olacağım. Belki biri bana telefon etmek ister.
Chase adamın elini sıktı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Dönerken kol saatine bir göz attı. 12'ye geliyordu. Neyse ki Manfred de la Rey ile öğle yemeği yiyecekti o gün.
Chase küçük piç diye düşündü tekrar. Bunca yıl beni kandırmasına izin verdim. Her şey ortadaydı ama gerçekleri kabul etmeye yanaşmadım. Berbat bir yaratık o.
Aklına başka bir şey geldi. Marjorie Weston onun annesi yaşında. Başka kaç kadınla ilişki kurdu? Bu küçük iblis için kutsal olan bir şey yok mu?
Chase Manfred'le buluşur buluşmaz adamı erkekler tuvaletine götürdü. Ancak orada rahatlıkla konuşabilirlerdi.
Chase başım dertte diye açıkladı. Sonra da alçak sesle olanları anlattı. Konuşması sona erdiği zaman Manfred telefon numarası dedi.
Chase üzerine Nel'in numarasını yazdığı kartı uzattı.
Manfred, büromdaki özel telefonla konuşmam gerekiyor diye mırıldandı. Bana 15 dakika ver. Seninle tekrar barda buluşuruz.
Uçuk renkli gözlerinde buz gibi bir ifade vardı. Dönerek tuvaletten çıktı.
10 dakika sonra parlamento üyelerinin barına giriyordu.
Chase o sırada 4 milletvekiliyle konuşuyordu. Manfred koluna girerek onu yemek salonuna götürdü.
Neşeli bir şey anlatıyormuş gibi gülümseyerek işi örtbas ettim diye açıkladı. Ama oğlun 24 saat içerisinde ülkeden ayrılmalı ve bir daha da geri dönmemeli, anlaştık mı?
Chase başını salladı. Evet, sana büyük bir minnet duyuyorum.
Manfred'e artık minnet borcu olduğu için oğluna karşı duyduğu öfke büsbütün arttı.
Eve döndüğü zaman Şan'ın arkadaşlarından biriyle tenis oynadığını gördü. Delikanlı babasını fark edince gülümsedi. Yeşil gözleri ve dişleri ışıl ışıldı.
Chase bütün öfkesine rağmen ondan ayrılacağı için derin bir acı duydu.
Giyinme odasında oğlunun arkadaşını sert sert Şan'la konuşmak istiyorum diyerek savdı. Baş başa.
Sonra Şan'a döndü. Polis her şeyi biliyor.
Oğlunun bir tepki göstermesini bekledi ama umduğu gibi olmadı.
Şan havluyla yüzünü ve boynunu kuruluyordu.
Affedersiniz baba. Ama ne demek istediğinizi anlayamadım. Polis neyi biliyor?
Sakin ve neşeliydi. Chase patladı. Benimle oyun oynamaya kalkma delikanlı. Polisin bildikleri 10 yıl hapis yatman için yeterli.
Şan havluyu indirdi. Sonunda ciddileşmişti.
Her şeyi nasıl öğrenmişler?
Rufus Konstantin konuşmuş.
Küçük budala, onun boynunu kıracağım.
Şan'ın suçlamaları inkar etmeyeceği anlaşılıyordu.
Chase'nin son umudu da kırıldı. Kırılacak bir boyun varsa o işi ben yapacağım.
Şan, şimdi ne yapacağız biz diye sordu.
Oğlunun bu kayıtsız hali Chase'yi şaşırttı.
Biz mi? Senin gibi bir hırsızı kurtarmaya çalışacağımı da nereden çıkardın?
Şan yine kayıtsızca, aile şerefi dedi.
Yargılanmama hiçbir zaman izin vermezsiniz. Çünkü o zaman bütün aile benimle birlikte yargılanmış olur. Siz buna razı olmazsınız.
Şansa bunu da hesaplamıştın değil mi diye sordu. Şan omzunu silkince de ekledi. Sen şereften de dürüstlükten de anlamazsın.
Şan laf bunlar dedi. Anlamsız sözcükler. Ben bir şeyler yapmayı tercih ediyorum.
Şansa tanrım diye fısıldadı. Umutlarını boşa çıkarmayı, sana yanıldığını göstermeyi öyle isterdim ki. Keşke bir hücrede çürüyüp gitmene razı olabilseydim.
Derin bir soluk aldı.
Eşyalarını topla. Buradan gideceksin ve bir daha da dönmeyeceksin.
29. ayrımın sonu. Sayfa 279.